Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitaballah ve hayral hedihedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. İmam Ahmed bin Hanbel Rahimullah'ın Kitab-ı Zühd adlı eserinden devam ediyoruz inşallah. 140 no'lu rivayet Sevban radıyallahu anh'ten. Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlara hemen acıklı bir azabı müjdele ayeti nazil olduğu sırada, Tevbe suresi 34. ayeti bu. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir yolculukta bulunuyorduk. Allah Resulü'nün ashabından bir kısmı altın ve gümüş hakkında Allah'ın ne inzal ettiğini biliyoruz, hangi ayeti indirdiğini biliyoruz. Keşke bizim için hangi mal daha hayırlıdır bilsek de ondan edinsek dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletlisi Allah'ı çok zikreden bir dil, ona şükreden bir kalp ve kişiye imanında yardımcı olan mümine bir kadındır dedi. Bunu ayrıca Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel müsnedinde rivayet ediyorlar. Ata bin Yesar radıyallahu anh rivayet ediyor. Bu Ata bin Yesar tabiinden. Dolayısıyla burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan doğrudan rivayetiyle mürsel bir rivayet oluyor bu. Muaz bin Cebel Yemen'e gönderdi. O da ey Allah'ın Resulü bana ne tavsiye edersiniz diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de gücün yettiği kadar Allah'tan kork. Nerede olursan ol Allah'ı hatırla. Bir kötülük işlediğin zaman hemen ardından tevbe et. Gizli günahlarına gizli, aşikar olanlarına da açıktan tevbe et tavsiyesinde bulundu. Bu hadis başka bir tarikten Ebu Zer radıyallahu anh'den de geldiğinden dolayı Hasenli Gayrihi derecesinde bir hadis. 142 no'lu rivayet Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir topluluk yoktur ki bir araya gelip Allah'ı anmaz, Resulüne salat ve selamda bulunmazlarsa her ne kadar sevaplarının gereği cennete girseler bile kıyamet gününde bir pişmanlık duyarlar buyurmuştur. Yani her insanların oturduğu her meclisten, her bir araya gelip konuşmalarından dolayı Allah'ı zikretmediklerinden dolayı ahirette pişmanlık duyacakları, cennete girseler dahi pişmanlık duyacakları bildiriliyor. Diğer bazı hadislerde bir topluluk bir araya gelir de oradan Allah'ı zikretmeden kalkarlarsa sanki bir eşekleşi sofrasından kalkmış gibidirler şeklinde geliyor rivayet. Bu konuda meclislerin kefareti olarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Subhanekallahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerikelek ve estağfurke ve etubilek. Bu zikri yaptıkları zaman o oturumda konuşmaları esnasında haram bir şey geçmişse, batıl bir takım konuşmalar geçmişse işte bu zikir bunlara kefaret olur buyuruyor. Ve bunu tıpkı Hutbetül Hace'yi her meclisin başında okumalarını öğrettiği, emrettiği gibi Kur'an okuduktan sonra bir meclisten dağılırken, bir oturumdan, sohbetten dağılırken bu zikri yapmalarını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Ebu Zer radıyallahu anh'den gelen rivayette ey Allah'ın Resulü bana bir şeyler öğütle dedim. O da bir fenalık işlediğin zaman hemen ardından onu giderecek bir iyilik yap buyurdu. Ey Allah'ın Resulü Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demek de iyilikler cümlesinden midir dedim. Bana evet hem de iyiliklerin en üstünündür karşılığını verdi. Bu hadiste tevbenin şartlarından birisi olan işlenen kötülüğe karşılık onu silecek bir hasenat işleme tavsiyesi var. Nitekim bu husus Hud suresi 114. ayetinde de bildiriliyor. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir diye. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen rivayette ise gizli günahlara karşı gizli tevbe edilmesi, aleni olarak işlenmiş günahlara da aleni tevbe edilmesi tavsiye ediliyordu. Ebul Cerrah'tan zayıf bir isnatla o arkadaşlarından Hazim isimli bir zattan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir kişi ağlarken Cebrail aleyhisselam çıka geldi ve bu kim diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam falancadır dedi. Cebrail, biz Adem oğullarının bütün yapıp ettiklerini ölçeriz. Ancak ağlamak bundan müstesnadır. Zira Allah Teala cehennem ateşini gözyaşlarıyla teskin eder, söndürür demiştir. Bu rivayet ravilerinden bu Hazim isimli şahıs meçhul olduğundan dolayı, sahabeden değil bu, meçhul olduğundan dolayı zayıf bir isnat. Rabah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail'e şöyle dediğini, kendisine haber verildiğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hep suratın asık halde geldi, neden demiş. Cebrail aleyhisselam, ateş yaratılalı beri, cehennem yaratılalı beri hiç gülmedim diye cevap vermiş. Bu da zayıf bir rivayet. Humran bin Ayun'un rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç şüphesiz bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş ve boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır ayetini. Yani Müzzemmil suresi 12-13. Ayetlerini okumuş ve bayılıp yere düşmüştür. Bu da oldukça zayıf bir rivayet. 147 oğlu rivayet Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız dediğini haber vermiştir. Bunu Bukhari ve Müslim'de rivayet ediyorlar. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Ebu Zer mescitteki en gösterişli adam bana göster dedi. Ben de baktım üzerinde kaftan bulunan bir adamı işaret ederek İşte bu ey Allah'ın Resulü dedim. Bu sefer de mescitte bulunan en kalender adamı göster dedi. Baktım üzerinde yırtık pırtık elbise bulunan bir adam gördüm ve Allah Resulüne yönelerek işte şu ey Allah'ın Resulü dedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ikinci zatı göstererek işte şu var ya Allah katında öteki gibi dünyada olsa adamdan daha değerlidir dedi. Yani dış görünüşler değil Allah katında kişinin takvası, ibadetlerinin önemi olduğuna dikkat çekilmiştir. Bunu yine Ahmet bin Hanbel Müsned'inde de rivayet ediyor. Ali radıyallahu anh diyor ki, bir koç derisinden başka bir şeyimiz yoktu. Bir köşesinde uyurduk, bir kenarında da Fatıma hamur yoğururdu. Evet, müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh ev eşyası olarak bir koç derisi vardı. Bir kenarında uyurduk, bir kenarında Fatıma hamur yoğururdu diyor. İkrime radıyallahu anh rahimullah diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'yı gelin ettiği vakit çeyiz olarak ona eski bir yaygı, içi lif dolu deriden bir yastık ve biraz da yoğurt vermiştir. Yakınları da sel artığı kumlu toprak getirip evin tabanına sermişlerdir. Yani halı değil de kumlu toprak seriyorlardı. Abdullah bin el-Haris Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın çıplak deveyle hac ettiğini devenin onu sarsması üzerine de lebbeyk, gerçek hayat ahiret hayatıdır dediğini haber vermiştir. Yani semersiz olarak indiğini bildiriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir dediğini haber vermiştir. Dünyanın müminin zindanı olması, kendisini Müslüman kimse, mümin kimse haramlardan alıkoyar. Bu sebeple dünyanın helal nimetleriyle en üstün mertebede olsa bile ahirete nazaran, cennet hayatına nazaran dünya hayatı ona bir zindan gibidir. Kafirin ise dünya cennetidir buyuruluyor. Yani cehennem hayatı karşılığında dünyanın en lüks hayatını yaşasa dahi kendisine cehennem gibi gelecektir. Dünya ona cennet gibi gelecektir. Evet, Ebu Zer radıyallahu anh şöyle diyor. Bir zat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a geldi ve ey Allah'ın Resulü, kıtlık bizi yiyip bitirdi dedi. Allah Resulü de benim sizin hakkınızda esas endişe ettiğim Allah'ın dünyanın bütün nimetlerini ayaklarınızın altına sermesidir. Keşke ümmetim altın takmasalar demiştir. Evet, bunu yine Ahmet bin Hanbel Müsned'inde de rivayet ediyor. Tabi. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi ehli beytini altın takmaktan yasaklıyordu. Muhammed bin Münkedir, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah için olan hariç dünya ve dünyadakiler lanetlenmiştir dediğini haber vermiştir. Yani dünyada Allah için kullandığın bir eşya, makam, mal dışında her şey lanetlenmiştir. Hasan radıyallahu anh diyor ki, Selman radıyallahu anh ölmek üzereyken ağlamaya başladı. Kendisine seni ağlatan nedir ki? Sen Allah Resulü'nün sohbetinde bulundun denildi. O da, dünyaya esef ettiğimden veya ona meylim bulunduğundan dolayı ağlamıyorum. Fakat Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizden bir söz almıştı. Biz o ahdimizi terk ettik. O bizden herhangi birimizin azığının bir yolcunun azığı gibi kendisine yetecek kadar olmasına dair söz almıştı. Ravi diyor ki, daha sonra geriye bıraktığı mala bakıldı. Hepsi 20 veya 30 küsür dirhem kadardı. Yani dirhem, gümüş para demek. Yani 20 veya 30 dirhem kadar malı vardı. Buna rağmen işte bir yolcunun azığı kadar azık edinme emrine uyamadım diyerek ağlıyordu Selman radıyallahu anh. Abdullah radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın arazi edinmeyin çünkü bu sizin dünyaya olan rağbetinizi artırır dediğini haber vermiştir. Bu da sahih bir hadis. Ahmet bin Hanbel, Hakim Müstedrek'te ve Tebrizi Mişkatül Mesabih'te rivayet ediyorlar bunu. Şeyh Elbani Silsiletül Ehadisi Sayha kitabının 6. hadisi olarak buna yer veriyor. Arazi edinmeyi yasaklama burada ikrah, mekruhluk babında bir yasaklama. Çünkü bunun illetini dünyaya bağlanmak olarak açıklıyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'a diyor ki, biz ahşap bir binayı tamir ederken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yanımıza uğradı ve bu nedir diye sordu. Biz de göçmeye yüz tutmuş ahşap bir bina tamirine çalışıyoruz cevabını verdik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bu işlerin daha da erken olacağını zannediyordum dedi. Yani dünyaya meyletmenin daha önce başlayacağını zannediyordum dedi. Yine geç kaldınız diyor yani. Ebu'l-Buhteri şöyle anlatıyor. Absoğullarından bir adam ilminden istifade etmek için Selman radıyallahu anh ile arkadaşlık etmiş. Hiçbir işte onu yalnız bırakmak istemeyerek o hamur yoğursa bu ekmeği pişirmiş. Eğer o binekleri sulayacak olsa bu da hayvanlar için yem hazırlamaya gayret etmiş. Nihayet suların coşup taştığı bir vakitte Dicle nehrine ulaşmışlar. Selman radıyallahu anh ona in ve sudan iç demiş, o da içmiş. Selman biraz daha, biraz daha iç demiş. Adam bir miktar daha içtikten sonra Selman ona Dicle'nin suyundan ne kadar eksilttiğini zannediyorsun diye sormuş. Adam hemen hemen hiç azalmamıştır diye cevap vermiş. Bunun üzerine Selman, işte ilim de aynen böyledir. Ondan bir şeyler alırsın, hiçbir şey eksiltmiş olmazsın. O takdirde sana düşen ondan istifade edeceğini almaktır demiş. Adam anlatmaya devam ediyor. Sonra nehirden geçtik ve birden karşımızda arpa ve buğday yığınları gördük. Bana dedi ki, ey Absoğullarının kardeşi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında şu hazineleri bize fethediverenin kimler olduğunu biliyor musun? Evet cevabını verdim. Sözüne devamla, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki biz o vakitler sabah olur, akşam olur da yanımızda bir ölçek buğday bulunmadan günlerimizi geçirirdik dedi. Adam diyor ki, sonra yola koyulduk ve Celula'ya kadar geldik. Oralarda da Allah'ın altın ve gümüşten kendilerine neler ihsan ettiğini anlattı ve dedi ki, ey Absoğullarının kardeşi, biliyor musun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında buraları bize fethedivereni kimler olduğunu? Evet cevabını verdim. O da, kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki onlar yanlarına ne bir dinar ve ne de bir dirhem almadan akşamlayıp sabahlıyorlardı dedi. Evet, yani sahabeler büyük fetihleri kazandıkları sırada onların ne buğday cinsinden ne altın gümüş cinsinden malları yoktu. Yanlarında bunları durdurmuyorlardı. Yani ellerine geçse de derhal Allah yolunda harcıyorlardı ve Allah onlara kafirlere karşı bir izzet ve galibiyet lütfetmişti demek istiyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ardı ardına pek çok geceler aç olarak gecelerdi. Hanımların ise ne sabah ve ne akşam için yiyecek bulamadıklar olurdu. Ekmeklerinin hepsi arpadan başka bir şey değildi. Ravilerden Ebu Said, yiyeceklerin hepsi arpadan ibaretti demiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel, İbn-i Mace ve Tirmiz'de rivayet etmişler. Enes bin Malik radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama arpa ekmeği ile kokusu ağır bir et yemeği getirdiğini haber vermiştir. Evet. Burada sunha ifadesi artık et bozulmaya yüz tutmuş, kokuşmaya başlamış. Bunu diyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh bir gece bize bir davar budu gönderdi. Ben tuttum, Allah Resulü de kesti. Ya da Resulullah tuttu, ben kestim. Bunu rivayet eden o gece içeriği aydınlatacak bir mumun dahi bulunmadığını söylüyor. Ayşe radıyallahu anh'a sözüne devam ederek, öyle zamanlar olurdu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, ailesinin bir ay geçtiği halde ne bir somun ekmek ve ne de bir kap yemek pişiremedikleri olurdu diyor. Humeyd bunu Süfyan bin Muhammed'in yanında söyledim de bazen iki ay geçtiği olurdu dedi diyor. Numan bin Beşir radıyallahu anh bir hutbe irade etmiş ve hutbede Ömer radıyallahu anh'ın bir sözünü hatırlatmıştır. Ömer radıyallahu anh insanların dünyadan elde ettiklerine değindikten sonra şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gün boyu açlıktan kırılır da karnını doyuracak kötü bir hurma dahi bulamazdı. Ayşe radıyallahu anh'a vefat edinceye kadar Allah Resulü ve onun ehli iki gün üst üste arpa ekmeğiyle karnını doyurmuş değildir demiştir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor. Böğürleri yanları yataklarından uzaklaşır. Yani Secde suresi 16. ayet hakkında kulun geceleyin namaz için yatağından kalkmasıdır demiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde de rivayet eder. Ancak isnadı hasen. Evet, isnadı hasen. Ebu Ümame radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine ikram edilen şey arpa ekmeğiydi. Evet, Ebu Kulabe de tabiinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor. Bu da mürsel bir rivayet. Allah Teala'nın sonra o gün size verilen nimetlerden dolayı sorguya çekilecekseniz ayeti hakkında Tekâthür suresi 102. sure son ayeti. Bu ayet hakkında ümmetimden bazı kimseler buğday yüzüyle yağ ve bal karıştırıp öyle yiyorlar dediğini nakletmiştir. Yani bunlardan hesaba çekileceğini bildiriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kıyamet gününde kul dünyada kendisine verilen nimetlerden dolayı sorguya çekilirken ona bedenine sıhhat vermedik mi? Seni buz gibi sularla suya kandırmadık mı denilecektir dediğini haber vermiştir. Bunu Tirmizi Tekâthür suresinin tefsiri bölümünde rivayet etmiştir ayrıca. Mutarrif babasının şöyle dediğini naklediyor. Yani Mutarrif'in babası Abdullah bin Eşşehir'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. O çokluğunuzla övünmeniz sizi oyaladı ayetini tefsir ediyordu. Yani Tekâthür suresini. Buyurdu ki Ademoğlu malım malım deyip durur. Ona ey Ademoğlu senin yiyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka verip geçtiğinden başka malın var mı denilir. Halid bin Umeyr'den rivayet edildiğine göre onlardan birisi Utbe bin Gazvan'ı şöyle derken işittiğini söylüyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bulunan 7 kişiden biriydim. Yanımızda yiyecek olarak sadece üzüm yaprağı vardı. Öyle ki sonunda ağızlarımız yara olmuştu. Bu cihat esnasında oluyor. Yani cephelere gittikleri zaman yapraktan başka bir şey, yiyecek bir şey bulamıyorduk. Bunlar da artık ağzımızı yara yapmıştı diyor. Bu rivayette yani bu yaprakların üzüm yaprağı olduğu açıklanıyor. Normalde Nesai'de ve Bukhari'de gelen rivayette yaprak yiyorduk diyor. Demek ki bu yaprak üzüm yaprağıymış. Kays bin Ebi Hazım, Sa'd radıyallahu anh'ın şöyle dediğine şahit olduğunu söylüyor. Ben Araplar içerisinde Allah yolunda ok kullanan ilk şahsım. Bir seferde Allah Resulü ile beraber bulunuyorduk. Yanımızda yiyecek olarak semir ve üzüm yaprağından başka bir şey yoktu. Eğer birimiz onlardan keçi misal yemeye kalksa ne çiğneyebilir ne de hazmedebilirdi. Muhammed bin Sirin diyor ki, biz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yanındaydık. Üzerinde de içerisinde salınarak yürüdüğü iki renkli elbise vardı. O kendini göstererek, bak hele Ebu Hureyre keten elbiseler içerisinde salınıp yürüyor. Vallahi ben hatırlarım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberiyle Ayşe'nin odası arasında baygın düşerdim de bana bir şeyler oldu zannederek yanıma birileri gelir, başımda dikilirlerdi ve ben onlara bir şeyim yok, bu halim yalnızca karnımın açlığından dolayıdır derdim. Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisinden bahsediyor. Yani bir dönem vali olmuştu hatta. Keten elbise içerisinde yürürken bakın şu Ebu Hureyre'nin haline diyor kendisini kastederek. Bir zamanlar diyor Allah Resulü'nün evi ile Ayşe'nin odası arasında, mescidi ile evi arasında ben açlıktan baygın düşerdim diyor. Katade diyor ki bir zamanlar insanların açlıktan dolayı karınlarına taş bağlayarak bellerini doğrultmaya çalıştıkları bize anlatılmıştır. Yine insanların üzerlerine örtecek bir şey bulamadıklarından dolayı kış mevsimlerinde yeri kazarak oraya sığındıkları da söylenmiştir. Yani Katade tabiinden. Anlatılan, kendisi anlatılan kimseler ise sahabe oluyor. Amir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anhum ile beraber biraz et, arpa somunu ve yaş hurma yemiş, üzerine de soğuk bir su içtikten sonra Rabbinize yemin olsun ki işte bu ayette, Tekasür suresinde söz edilen nimetler cümlesindendir demiştir. Evet. Bunun isnadında da zayıflık var. İsnadında Muhammed bin Fudayl bin Gazvan adlı raviden dolayı. Fıtır bin Abdullah Ebul Huzeyl Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazı kimselerin biz açlıktan devenin sıkıntıdan inilediği gibi inlerdik dediğine şahit olduğunu söylüyor. İbn Ebi Seleme radıyallahu anh babasından şunu işittiğini söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir grup arkadaşıyla beraber Ebul Heysem bin Teyhan ki o Malik bin Teyhan'dır ona gitmişti. Eve varınca hanımına Ebul Heysem nerelerde diye sordu. Kadın bizim için içecek bir şeyler getirmeye gitti cevabını verdi. Onlar böyle konuşurken Ebul Heysem çıka geldi ve eşine yönelerek vah zavallı kadın yoksa Allah Resulüne ikram edecek bir şey bulamadın mı diye çıkıştı. Kadın hayır deyince öyleyse kalk bize bir şeyler hazırla dedi. Kadın arpa ekmeği hazırlarken Ebul Heysem de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve arkadaşlarına ikram etmek üzere bir koyun kesti. Bu arada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman sütü sağlan hayvanı kesmeyesin dedi. Koyun eti pişirildikten sonra misafirlere takdim edildi. Arkasından da onlara bir kova veya yıllanmış bir testiden su ikram edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler sularını içtikten sonra Allah Resulü işte bu sudan kıyamet gününde mutlaka hesaba çekileceksiniz buyurmuştur. Bunu Müslim de sahihinde rivayet ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan zayıf bir rivayet diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kölelerin davetine icabette bulunur, hastalar ziyaret eder ve merkebe binerdi. Bunu Ebu Naim Hilyetül Evliya'da Ebu Şeyh Ahlakun Nübüvvet'e de rivayet etmişlerdir. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti Allah katındaki şeref ve mertebeleriyle onun yardım ve inayetiyle müjdeleyiniz. Fakat onlardan her kim ahiret amelini dünyalık kazanmak için yaparsa ahirette hiçbir nasibi olmayacaktır buyurmuştur. Bunu ayrıca İbn-i İbban Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde ve hakim el-müstedirek'te rivayet ediyor. Yani ahiret amelini dünyalık kazanmak için kullanan bir kimse bu namaz olur, davet olur veyahut kitap olur. Buna benzer şeyleri dünyalık için alet eden bir kimse ahiretten hiçbir nasip alamaz. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'den her kim sabaha erer de en büyük kederi Allah'ın rızasından başka bir şey olursa Allah'tan bir şey beklemesin demiştir. Allah'ın rızasından başka bir hedefi olmadan sabahlayan bir kimse Allah'tan hiçbir karşılık beklemesin diyor. Süleyman bin Habib diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin kederi bir tane olursa yani kimin bütün düşüncesi tasası bir olursa Allah ona yeter. Kim de her şeyi kendine kuruntu ederse Allah onun hangi kuruntu vadisinde kahrolacağına aldırmaz demiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel ayrıca müsnedinde rivayet ediyor. Bu sahih tarikle Enes bin Malik radıyallahu anh'ten de gelmiştir. Onda lafzı gelecek gerçi. Hasan el-Basri rahimullah'tan, eğer kulun derdi ahiret olursa Allah yitiğini ona garanti eder. Zenginliğini de kalbine koyar. Eğer kulun derdi dünyası olursa Allah Teala dünyalığını ortaya çıkarıp gözünün önüne diker. O da akşama fakir girer, sabaha fakir çıkar dediği bana haber vermiştir diyor. Evet, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten geliyor işte bu rivayet. Kim tasalarını tek tasa yapar, ahirete odaklanırsa, Allah'ın rızası yaparsa bu tasasını, Allah onun iki yakasını bir araya getirir, içlerini toparlar, kalbine zenginlik koyar diyor. Kim de diyor dünya tasalarıyla meşgul olursa, dünya koruntularıyla, dünya dertleriyle meşgul olursa, Allah onun iki yakasını bir araya getirmez, işlerini dağıtır ve iki gözünün arasına fakirliği koyar. İşte sabaha fakir girer, akşama fakir çıkar demesi bundan. Abdurrahman bin Eban bin Ammar'ın babasından naklen şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün öğlene doğru Zeyd bin Sabit Mervan'ın yanından çıkmıştı. Bizler mutlaka Mervan'ı onu bir şeyler sormak için çağırmıştır dedik. Doğru yanına gittim ve sordum. Bana evet Allah Resulü'nden duyduğum bazı konularda sorular sordu dedi. Ve Allah Resulü'nün bizim bir hadisimizi işitip de onu başkasına iletinceye kadar muhafaza edenin Allah yüzünü ak etsin. Zira nice fıkıh taşıyıcıları vardır, fakih değillerdir. Yine nice kimseler vardır ki kendilerinden daha fakih, yani dinde daha kavrayışlı olan kimselere fıkhı taşırlar. Üç haslette asla mümin insanın kalbi kararmaz. Yani müminin kalbi şu üç şeye doymaz. Bunlar Allah için halis olarak amel etmek, emir sahiplerine nasihat etmek ve cemaate devam etmektir. Zira onların duası geriden gelenleri de içine alır deyip devamla, kimin gamı ahiret olursa Allah onun iki yakasını bir araya getirir, işini yoluna koyar, zenginliğini kalbine koyar ve zelil bir vaziyette dünya onun ayağına gelir. Ama kimin de gamı, kederi dünya için olursa Allah dünyasını darmadağın eder, fakirliğini gözünün önüne diker, dünyadan da nasip olarak yalnızca kendisine ne takdir edilmişse o kadarını verir dediğini duyduğumu söyledim. Mervan Salatul Vusta'nın orta namazın ne olduğunu bize sordu ki, o öğle namazıdır demiştir. Sahih rivayette, yani daha kuvvetli gelen rivayetlerde bunun ikindi namazı olduğu açıklanır. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın zühdüyle ilgili, sahabelerin zühdüyle ilgili rivayetler böyleydi. İmam Ahmed bin Hanbel buradan sonra diğer peygamberlerin zühdüyle ilgili çoğunluğu İsrailiyata dayalı haberler zikretmeye başlıyor. Bu sebeple biz burada bunu bırakacağız. Allah izin verirse zühd konusunda daha başka eserlerde, yani derli toplu sahabeden ve Allah Resulü'nden gelen eserlerden ders yapmaya devam ederiz. Biz burada maksadımız Allah Resulü'nün ve sahabelerinin zühdünden bahsetmekti. Buraya kadar bunu tamamladık elhamdülillah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubileyke.